Ayrım 46, sayfa 390. Alaçam. Alaçam'da ağaçların rengi her bahçede farklıdır. Yeşilin koyusu farklıdır, kahverenginin açığı farklı. Tütünlerin yaprak yeşiline önceleri parlak bir sarılık düşer. Toplanıp ipe dizilmeye başlanınca koyulaşır. O ne güzel bir eladır ki bütün gözler bu güzelliği kıskanırlar. Rüzgar esince küçük yapraklar önünü arkasını gösteren bir telaş içinde çırpınır. Asmalarda gri ile yeşilin birbirini teşhir eden tesadüfüne güneşin ışıkları meraklı bir gelin güzelliği düşürür. Bereket bütün nimetlerini alın terinin önüne sermeye başlamıştır. Her yaprak bir rüzgar gibi, gülü gibi rengarenk dönüşlerin hazzına kapılır. Sanki gözlerinizi yuvalarında döndürüyormuş gibi sizi büyüler. Kavala tütüncüler kafilesi, Bafra Alaçam havzasına yerleştirilmek üzere geçici çadırlarda konaklamışlardı. Hasan Hoca, meydanda bir ateş yaktırmış ve kafileyi etrafında toplamıştı. Hasibe teyze eski arkadaşlarını tek tek yanına dizmişti. Hasan Hoca için baş köşedeki düzlüğe bir kilim sermiş ve kalın bir şilteyle rahat oturmasını istemişti. Hasan Hoca gelişmeleri anlatıyordu. Samsun valiliğinden gelen emre göre cumaya kadar burada konaklanacak, sonra dağıtım yapılacaktı. Sonra kafilenin gençlerine seslendi. Hava güzel, vakit erken. Gençler, biraz dolaşın. Sonra ihtiyarlar uyumadan gelip onların içini rahatlatın. Kafileye sonradan katılan birkaç aile vardı. Onların yaşamında farklı renkler ve biçimler vardı. Herkesin dağıldığı yerde kafilenin gençlerinden biri kıpırdamadan etrafı seyrediyordu. Her haliyle mahzundu. Halil ile Safiye delikanlıya yanaştılar. Delikanlı kıvraktı. Adım Peyam. Serez'in Buram köyündenim. Anlayacağınız sahil çocuğuyum. Yaklaştıklarını görünce derlenip toparlandı ve koltuk değneğini alarak ayakta duracak gücü kazandı. Delikanlının halini görünce ikisi de durgunlaştı. Delikanlı kendini tanıttı. Ben yalnızım, ailem yok. Yakınlarımı da başka kafilelere eklediler. Nereliydin? Serezli. Halil onu biraz konuşturup rahatlatmak istedi. Serez nasıldı? Serezli keyifli bir adamdı. Kendisini açmaya meraklanmış bu gençleri bir süre avucunda yoğurmak ve sonra yavaş yavaş onların içini dışını öğrenmek istedi. Kendi içinin pırıl pırıl olduğunu biliyordu. Bu parıltıları sergileme zamanının geldiğini düşündü. Halil delikanlıdan etkilenmişti. Safiye ile göz göze geldi. Anlaştılar. Halil açıklama yapıyor, sağladığı güven karşısında Peyam'ın derinliğine inmeyi tasarlıyordu. Peyam onun sormasına fırsat vermeden kendi derinliğini açmaya başladı. Biz tütüncü değiliz. Yeşiliği tanırız. Zeytinciyiz. Köyün en iyi zeytincisi babamdı. Ölürken mesleğini bana emanet etti. Talihsizliğini anlatmakta sorumluluğunu da üstünden atmıştı. Merakını göstermek yerine sabrın daha güzel olduğunu kanıtlamak istiyordu. Halil bu filozof yapılı adamı daha fazla yormak istemedi. Benim adım Halil. Karımın adı da Safiye. Biz de pek tütüncü sayılmayız ama dağıtımı böyle yapmışlar. Peyam'ın gözlerinde cilalı bir seyir keyfi vardı. Gözleri gecenin derinliğindeki beyazı yakalamış ve içini pırıl pırıl aydınlatmış gibiydi. Güzeli, temizi ve gerekeni anlatıyordu. Dalların kahverengisinde renkler mevsime göre değişir. Bazen siyaha yakın bir bereket koyusu, bazen hasat sonrası yorgunluğunun samanla karışmış bir sarışın manzarası vardır. Hafif rüzgarda her şey değişir. Etraf gümüş grisini andıran ahenkli bir sükunet içindedir. Zeytin yaprakları iyi huylu, kurnaz bir kadın gibi insanı şaşırtır. Bakışlarını bir yandan öteki yana çevirir. Peyam'ın bildiklerini özetlemeye niyeti yoktu. Geçiştirmek istedi. Sonunda herkes sevdiği rengi bu dalların birinde mutlaka bulur. Halil içinin ısındığı bu adama farklı bir sıcaklık göstermek istedi. Dağıtım yarın yapılacak. Eğer ayrı düşersek beni mutlaka bul. Kafile reisine söyler, seni de yanımıza alırız. Peyam hoş bir kahkaha attı. Bu hiç adil bir şey değil. Göründüğün gibi ol. Elindekini attı, bacağını gösterdi. Bu bacakla benim mi sana gelmem daha adil olur, senin mi bana gelmen? Safiye, ıslah et bu adamı. Resmo. Eleni kilise duvarının önüne dikilmiş çiçeklerin toprağını elemeye niyetliydi. Meydan yoluna ilk adımını attı ve olduğu yere çakıldı. Anastas meydanın tam ortasına adeta heykel gibi sert ve hareketsiz duruyordu. Glafkos'un konağından köy meydanına inen yolda telaşlı ve sevinçli bir kadro vardı. Glafkos, belediye reisi ve Simirna köye geliyorlardı. Anastas'ın sert bakışlarını kimin üzerinde yoğunlaştırdığı kestirilemiyordu. Eleni'nin içi titredi. Şen tavırlarıyla Simirna'nın böyle derin niyetli bakışları hak ettiğini düşünüyor ve kıskanıyordu. Birden irkildi. Anastas sadece Glafkos'u seyrediyor ve geriliyordu. Elindekileri bırakıp koşarak Anastas'a yaklaştı, koluna girdi, silkeledi ve sesini yükseltti. Eve gelmen gerekiyor, hem de acilen. Anastas kendine gelmiş ve Eleni'nin söylediği gibi önemli bir şey yaşandığının telaşını yaşamaya başlamıştı. Bir felaket mi var? Hayır, sadece sana ihtiyacımız var. Birlikte eve girdiler. Sofa kuytu ve serindi. Eleni divan yastıklarını düzeltti, oturması için ceketini çıkardı. Sonra eğilip ayakkabılarını çıkardı. Rahatladığını görünce içindekileri dökmeye başladı. Bütün cesaretini toplamıştı. Sana her şeyimi anlattım. Karşılığını beklerdim. Anlattıklarının bana güven verdiğini bilmeni isterim. Ama bugün kendini kaptırdığın sertlik endişelerimi arttırdı. Anastas beklenmeyen bir hissedişle titredi. Kendinden geçiyormuş gibi bir gevşekliğe döndü. Eleni'ye baktı. Gözlerindeki bütün mana değişmişti. Biraz da kendisi de değiştirmek istedi. Babam üzün cümleler kurarak konuşurdu. Bütün düşündüklerini bir defada anlatmak istediğini yıllar sonra keşfettim. Annemle ilişkisi cümlelerine benziyordu. Yumuşak huylu ve iştahlı duygularla başlıyor, giderek keskinleşen bir sertlik içinde hırçınlaşıyor ve sonra umursamayan bir gevşeklikle bitiyordu. Söyleyeceklerini bitirince bir ıslık çalar ve kalkıp giderdi. Bir kadına aşık olduğunu düşünmüştüm. Yanılmışım. Aslında annem birisiyle sevişiyormuş. Eleni şaşırdı. Ne söyleyeceğini kestiremiyordu. Anastas bu durgun fırsatı kullandı. Babamı böyle bir tesadüfün sonunda kaybettim. Annemi de. Eleni ile göz göze geldi. Artık gerçeği anlatmanın zamanı geldi diye düşündü. Babam hançeri çektiği zaman annem yere yığıldı ve öyle kaldı. Adam kaçıyordu. Yakalamak imkansızdı. Hançeri babamın elinden kaptım ve adamın arkasından bağırdım. Bana döndüğünde hançeri fırlattım. Alnına saplanacaktı. Erken davranıp çekildi. Ama hançer alnında derin bir iz bırakacak şekilde yaralamıştı. Eleni şaşkınlık içindeydi. Glafkos'un saçını sürekli alnına düşürmesinin makul bir sebebini bulmuştu. Rahat duygularla içini güldürmeye başladı. Anastas'a yaklaştı, bluzunun iki düğmesini çözdü. Beni asıl şimdi hak ettin. Ümit bir emel için beklemek anlamına gelir. Hüsran ise emellerin yok olup gittiği andır. Her gün ümit ve hüsran karşıtlığını yaşıyoruz. Bazen emeller alıp başımızı gökyüzüne erdirir, bazen hüsranlar yeryüzünün sert zeminlerinde diz çöktürür. Tıpkı şifa bulmayan bir hastalığın pençesinde kıvranmak gibi. Şarköy. Mehmet Nabi otomobil sahili boyunca sürmüş ve Nesibe Nusret'in yönlendirmesiyle içeri doğru sapmıştı. Birkaç metre sonra durdu. Denize bakan evin bahçesinde çiçekler açmış, gönül okşayan renkleri ve kokularıyla bir cennet köşesi yaratmıştı. Nesibe Nusret haklıydı. Zoe'nin nerede olabileceğini iyi tahmin etmişti. Evin sessizliğine mana veremedi. Aylardır kimsenin uğramadığı söylenen evin bahçesinde bütün çiçekler belenmiş ve her şey tertemiz tutulmuştu. Nesibe Nusret giderek emin olmaya başladı ve bütün gücüyle bağırdı. Zoe, çık ortaya. Ben Nesibe. Nesibe Nusret. Seni özledim. Hiç ses çıkmıyordu. İstifini bozmadan içeri doğru yürümeye başladı. Sanki Zoe'nin kokusu burnunun ucundaydı. Tekrar bağırdı. Zoe, benim. Kapıyı açtı. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibi oldu. Çabucak kendini topladı ve sakin sesle bir memnuniyet belirtti. Eva, Barba. Birbirlerini kucakladılar. Yapacakları başka şeyleri yokmuş gibi ilk işleri gözyaşı dökmek oldu. Havva adeta fısıldar gibiydi. Benim adım artık Havva. Barba'ya da Bahri diyeceğiz. Nesibe Nusret vazgeçecek gibi görünmüyordu. Zoe nerede? Havva ile Bahri birbirlerine baktılar. Bilmiyoruz. Hayır, biliyorsunuz. Zoe kapıdaydı. Soğukkanlıydı. Hatlar güzel, bakışlar güzel, duruş güzeldi. Sadece yorgun ve pejmurde bir görünüş içindeydi. Gitmem. Hiçbir kuvvet beni gönderemez. Nesibe Nusret'e sarıldı. Seni çok özlemiştim komşu. Nesibe Nusret Zoe'ye sarıldı. Alıp lavaboya götürdü. Elini yüzünü yıkadı, kuruladı. Zoe'nin güzelliği için temizlenmek yeterliydi. Şimdi yepyeni bir Zoe vardı. Mehmet Nabi Bey'e bakıyordu. Siz kimsiniz? Mehmet Nabi, Nesibe Hanım'ın akrabası olurum. Zoe güldü, Mehmet Nabi'yi şaşırtan bir içtenlikle üzerine gitti. Nesibe Hanım'ı elinizden alıyorum biraz. Birlikte bahçeye çıktılar. Marcos'un tiyekleri salkımlarla doluydu. Deniz serin bir rüzgarı gizlice alıp Marcos'un bahçesine getirmişti. Zoe ile Nesibe olgunluğun ilk yaşlarında öylesine güvenli ve değerli bir dostluk kurmuşlardı ki hiç kimsenin aklına böyle bir felaket yaşanacağı ihtimali gelmemişti. Marcos'un intihar ettiği gece Zoe ve Nesibe Nusret gizlice bu eve gelip sabaha kadar dua etmişlerdi. Gökyüzü bu şükranlı yalvarışın kubbesiydi. Marcos'un mezarına yaklaştılar. Zoe diz çöktü. Marcos'un toprağını avuçladı, öptü, öptü, öptü. Nesibe'nin elini tuttu, ayağa kalktı. Yürüyorlardı. Zoe farklıydı. Çocukluğumda gördüğüm her şeyi tesadüfün tesirinde seyrederdim. Makasların bilenmesi içimde küçük ve endişeli hatıralar yaratırdı. Salkımların toplanmasında hiçbir ihmal hoş karşılanmazdı. Kötü kalpli üvey ana dayağı yer gibi tenim titrerdi. Gümüşü yeşil ve yaprakların bereketlerini göstermek için iki yana ayrılmalarını korkuyla izlerdim. Bazen de korkardım. O zamanlar bahçeye koşar, ceviz ağacının gölgesine sığınıp ağlardım. 3 gündür aralıksız süren fırtına dinmiş, deniz bir mavi düzgünlüğün yüzünü göstermişti. Zoe keyifli bir tebessümle denizi izliyordu. Nesibe'ye yunus balıklarını gösterdi. Yunuslara bak, sahile yanaşacak bir büyük tekne geliyor demektir. Zoe söyleyeceklerinin çoğunu kendine saklamıştı. Nesibe'nin bekleyişlerini boşa çıkarmanın yarattığı korkulu sonuçları yüklenmeyi göze almıştı. Geçmişinde bir iftihar ya da ayıp yokmuş gibi hissiz duruyordu. Sırlarını saklı tutan mahir bir kurnazlık içinde çaresiz görüntüsü veriyordu. Havva'nın yaklaştığını hissetti, dönüp baktı. Yanılmamıştı. Havva elindeki bakır tepsiyle asmaların arasından yaklaşıyordu. Sessizdi. Temkinli ve ürkek adımlarla yürüyordu. Fırtınalı bir isyana kapılıp hesap soracağı beklentisi vardı. Bu kez yanıldı. Havva taze asma yapraklarını özenle topluyor ve tepsiye yerleştiriyordu. Onu seyretmeye niyetliydi. Biraz geride bir kuytuluğa sığınmak, kimsenin fark etmediği bir zeminde bu keyifli manzaranın hakkını vermek istiyordu. Gözlerini kapattı. Havva'nın olgun güzelliği iki mahvi dehlizde kaybolmuş, yerini esmerliğin biçim kazandığı bir taze kadın kıvraklığı almıştı. Nesibe Nusret, annesinin asma yaprağı topladığı günleri hatırladı. O da sevinçli şarkılar eşliğinde bahçenin bereketini toplar, sonra tepsiler dolusu asma yapraklarını evin önündeki taşlığa yerleştirirdi. Taze yaprakları yüreklerinin tam ortasından hançerliyormuş gibi iri çuvaldızın sivriliğiyle delerek ipe dizerdi. Güneş batınca çardağın direkleri arasına gererek gece serinliğinde bırakır, sonra büyük küplere dizerdi. Annesi gülmesini bilen kadındı. Canı çektiği zaman kahkahalar yükseltir, bazen de sesini alçaltarak küçük tebessümlerle büyük keyifleri dillendirirdi. Annesinin sesi güzeldi. Küçük köy türkülerinden iri kasabaların düğün şarkılarına kadar her türlü müzikten örnekler veren keyifli bir gönül serüveni yaşatırdı. Şarkı söylerken birden durur, Nesibe'ye ders verir gibi anlatmaya başlardı. Salamura için beyaz üzümün yaprağını toplamalısın. Asmaların tam kol attığı zamanı seçmelisin. Sapları bir parmak boğumu uzunluğunda bırakmalısın. Annesinin anlattıklarının örneğini vermek için yaprakların nasıl öbekleştirildiğini gösterirdi. 10 tanesini üst üste koyunca yeni bir öbek oluşturuyordu. Yaprakların uzun saplarını atma, salamuranın içine koy. Sarma yaparken tencerenin dibine yerleştirirsin. Böylece dolmaların dibi tutmaz. Üstelik mayhoş bir lezzet katar. Zoe'nin bakışlarında sabah talihinin keyifli izleri gülüyordu. Annesinin hatıralarından günlük hayatının tesadüflerine gelmişti. Her insanın hayatında bu tesadüflerin bir şaşırtma noktası olduğunu düşünürdü. O nokta, fedakarlık yapma sırasının kendisine geldiğini gösteriyordu. O nokta, yüzleşmekten korktuğu en tehlikeli tesadüftü. Zoe varlığını hissettirmek istedi. Asmaların gölgesinden sıyrılıp meydana çıktı. Gökyüzüne doğru sesini yükseltti. Her insan ne kadar derin düşünürse düşünsün, daima bir özeti vardır. Sen, Zoe, sanki yaşamında bu özeti hiç fark etmemiş gibisin. Zoe işi uzatmaya niyetli değildi. Nesibe'nin kendisini fark etmesi, kurnaz hayalinin keyfini bozmuştu. Bugün görmüş İstanbul kızının duygusal dünyasında bir fırtına estirip çekilmeye niyetliydi. Ders vermenin tam zamanı diye düşündü. Üzerimizde geçmiş yılların yükü var. Bazıları kahırlı, bazıları mutlu. Birinin hazlarıyla diğerinin acılarını gideremeyiz. Çünkü bugünün talihiyle geçmişin kefaretini toptan ödemeliyiz. O zaman şeytanca bir mahsubun tadını deneyebiliriz. Nesibe Nusret şeytanca güldü. Biraz gecikmiyor musun? Haklısın. Bir insanın sadece namuslu olması tehlikelidir. Güven verdikçe korku da verir. Gözümüzün daima üstünde olmasını isteriz. Resmo. Glafkos, belediye reisinin kulağına eğildi. Sana cesaretini kullan demiştim. Şimdi cesaretini koru diyorum. Belediye reisi şaşırdı ve geriledi. Bu kadar kısa sürede böylesine keskin bir görüş değiştirmenin nedenini merak etti. Beni sınıyor musun? Evet. Neden? Kendime güvenim değişebilir diye korkuyorum. Belediye reisi şaşırmış gibi görünmek istedi. Glafkos'un sık sık insanı hayrete düşüren tavırlar takınıp kendi için özel fırsatlar yaratmak istediğini düşünüyordu. Her şeyin kıvama erdiği noktada böyle değişik bir düzenleme istemesini fırsatçılık olarak değerlendiriyordu. Renk vermeden Glafkos'un isteklerine boyun eğmiş gibi görünmek istedi. Beni ürkütmeyin Bay Glafkos. Kendinize güveninizin değişmesi akıl alacak şey değil. Bana güveniniz yoksa kendi işinizi yalnız başınıza görebilirsiniz. Bulunduğu konumdan kurtuluyormuş gibi birkaç basamak aşağı indi. Asmaların altından geçip kapının önüne geldi. Faytonu bekliyordu. Sürücüsüne işaret etti. Evden uzaklaşmak için kararını kesinleştirmişti. Glafkos'un kendisine tuzak kurması gibi o da Glafkos'a tuzak kuran konumla önemini ve değerini farklılaştırmak istedi. Kapının önünde Smyrna duruyordu. Elinde küçük bir sepette henüz toplanmış meyveler vardı. Belediye reisine uzattı. Bunlar sizin için. Belediye reisi duraksadı. Smyrna'nın uzattığı sepeti alması için arabacıya işaret etti. Bütün inceliğini ve doğallığını koruyordu. Büyük babanızın cesareti daima hayranlığımı kazanmıştır. Sizin için duygularımı körükleyen ümitlerim bu hayranlıktan kaynaklanıyordu. Smyrna bu konuşmalara anlam verememişti. Şaşkınlığını Glafkos'un sesi alıp götürdü. Balkondan sesleniyordu. Smyrna, siz Reis Bey'le gidiniz. İşimiz bitince ben de geleceğim. Sahilde keyifli bir akşam yemeği yeriz. Ayrım sonu, sayfa 397.